Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 36. ayrım. O çok kötü bir insan anne. Çok kötü bir insan o. Çok kötü bir... Bayan Permaneder'in ağzından bu ağır sözlerden başka bir şey çıkmıyordu. Kendisini buna bütünüyle kaptırmış gibiydi. Bunları söylerken yüzünü annesinin kucağına iyice bastırmış ve bir yumruğunu sıkmıştı. Yaşlı anne bir süre sustuktan sonra ''Kocandan mı söz ediyorsun kızım?'' diye sordu. ''Böyle bir şeyi aklıma getirmemem gerektiğini biliyorum ama daha başkasını da düşünemiyorum, Tony. Permaneder seni çok mu üzdü? Ondan şikayetin mi var?'' Bayan Permaneder ''Babet, Babet!'' diye haykırdı. Bayan Konsul Buddenbrook ''Babet mi?'' diye tekrarladı sorar gibi. Sonra koltuğuna yaslandı ve açık renkli gözlerini pencereye çevirerek dışarıyı seyretti. Söz konusu olan şeyin ne olduğunu artık biliyordu. Bir sessizlik oldu. Tony'nin giderek azalan hıçkırıklarıyla bozulan bir sessizlik. Tony dedi bayan konsul bir süre sonra. Gerçekten bir derdin olduğunu anlıyorum. Kaygılanmak için bir nedenin olduğunu da. Fakat kaygını böylesine ateşli sözlerle söylemen gerekir miydi? Erika'yı yanına alıp Münih'ten buraya gelmen gerekir miydi? Benim gibi anlayışlı olmayanlar kocana bir daha dönmeyeceğini düşünmezler mi? Bayan Permaneder birdenbire başını kaldırıp ağlayan gözlerle annesinin yüzüne sert sert bakarak ''Dönmek istemiyorum zaten, asla!'' dedi. Sonra yüzünü yeniden annesinin eteğinin kıvrımları arasına sakladı. Bayan Konsül onun bu feryadını duymazdan geldi. Başını yavaşça öbür tarafa çevirerek ve yüksek sesle ''Ama şimdi annenin yanındasın. Bana her şeyi bir bir anlat ve rahatla. Sonra birlikte konuşuruz. Sevgi, anlayış ve akıl yoluyla her şeyi nasıl düzeleceğini.'' dedi. Tony bir kere daha asla dedi. Asla. Ama daha sonra olup bitenleri anlatmaya başladı. Fakat sözleri pek anlaşılamıyordu. Çünkü başını bayan konsülün etek kıvrımları arasından kaldırmadan konuşuyordu. Anlattıkları kapıldığı öfke ve birden parlamasıyla zaman zaman bölünüyordu. Ama yine de şunlar anlaşıldı. Bayan Permaneder ayın 24'ünü 25'ine bağlayan gece yarısı uykusundan uyanmak zorunda kalmıştı. Oysa bütün gün mide ağrısı çekmiş ve çok geç uyuyabilmişti. Dışarıda merdivenin ön tarafından gelen bir gürültü uyandırmıştı onu. Merdiven basamaklarının gıcırtısı, öksürük karışımı bir gülüşme, bir karşı koyma çabası, tuhaf tuhaf homurtular ve inilti seslerinden oluşan oldukça gizemli bir gürültü. Bu gürültülerin nedeni hakkında bir an bile kuşku duymaya gerek yoktu. Bayan Permaneder uyku sarhoşluğu içerisinde ne olduğunu anladığında beti benzi atmış bir halde ve küt küt atan kalbi ve yükselen nabız atışlarıyla hemen yataktan fırlamadı. Çok uzun gelen korku dolu bir dakika boyunca uyuşmuş ve kas katı kesilmiş gibi başını yastıktan kaldıramadı. Ama bu utanç verici gürültü bir türlü kesilmek bilmeyince titreyen elleriyle ışığı açtı. Büyük bir umutsuzluk, öfke ve nefretle yataktan kalktı. Kapıyı açtı ve ayağında terlikleri ve elinde fenerle merdivenin bulunduğu yere doğru hızla yürüdü. Sokak kapısından doğruca üst kata çıkan o dik merdivenin ilk basamağında gözleriyle gördükleri, daha önce yatak odasında duyduğu gürültüye korkuyla kulak verirken zihninde canlandırdığı canlı bir görüntüydü. Bir boğuşma olmuştu. Aşçı kız Babet ile Bay Permaneder arasındaki hiç yakışık almayan utanç verici bir boğuşma. Elinde bir anahtar demeti ve bir mum tutan aşçı kız, evin bir köşesinde gecenin bu saatine kadar çalışmış olmalıydı. Kendisine sarılan efendisinin elinden kurtulmak için kendini oradan oraya atıyordu. Şapkasını arkaya itmiş olan saldırgan da, fok balığını anımsatan bıyığını kızın yüzüne sürmek için sürekli çabalıyor ve arada bir de bunu başarıyordu. Anthony birden ortaya çıkıverince, Babet aman tanrım gibi sesler çıkarmıştı ağzından. Aman tanrım diye Permaneder de tekrarlamış ve kızı bırakmıştı. Kız bir anda sessizce ortadan kaybolurken Bay Permaneder iki yana sarkmış kolları, öne düşmüş başı ve fırça gibi bıyıklarıyla eşinin karşısında kala kalınca ne aksilik, ne felaket gibi saçma sapan şeyler söylemişti kekeleyerek. Başını kaldırıp baktığında Tony orada değildi artık. Onu yatak odasında buldu. Yatağın üstüne yarı oturmuş, yarı uzanmış bir durumdaydı. Hıçkırıklar arasında söylediği yüz karası sözcüğünü sürekli tekrarlayıp duruyordu. Permaneder her yanı uyuşmuş bir halde kapıya yaslanmış, sanki karısının böğrüne bir yumruk atacakmış gibi omuzlarını öne doğru silkerek ''Sakin ol, aptallık etme Tanel'' dedi. ''Bak dinle, bizim Ramsaoğlu Franz doğum gününü kutladı bu akşam. Hepimiz biraz keyiflendik.'' Fakat odaya yayılan ağır içki kokusu Permaneder'in taşkınlığını iyice arttırmıştı. Tony artık hıçkırmayı bırakmış ve kendini toplamıştı. İçindeki heyecan ve öfke üzüntüsünü biraz olsun dağıtmıştı. Umutsuzluğun neden olduğu aşırılıkla tüm nefretini, duyduğu tiksintiyi en ağır sözlerle yüzüne karşı haykırdı. Bay Parmeneder de sessiz kalmamıştı kuşkusuz. Kafayı iyice bulmuştu. Zira dostu Franz'ın doğum günü onuruna bol bol bira içmişti. Karısına çok sert yanıt verdi. Bay Parmeneder'in çalışmayı bıraktığında yaptıkları kavgadan çok daha kötü kavga etmişlerdi. Bayan Antoni oturma odasına geçmek için giysilerini toplamıştı ki Parmeneder arkasından son bir söz daha söyledi. Tony'nin tekrar edemeyeceği, dudakları arasından hiçbir zaman çıkaramayacağı bir söz. Bir söz. Madame Parmeneder'in başını annesinin etek kıvrımları arasına bırakarak anlatmaya çalıştığı şey buydu işte. Ama duyduğu şeyi, o korkunç gecede içine işleyen ve donup kalmasına neden olan bu sözcüğü bir türlü unutamıyordu. Tony bu sözcüğü tekrarlamadı. Ah, Tanrı korusun, o sözü bir kere daha nasıl tekrarlayabilirdi ki? Bunu bana bir kere daha anımsatma dedi annesine. Oysa bayan konsülün buna zorladığı yoktu. Kızının anlattıklarını dinlerken düşünceli düşünceli başını sallıyor ve bir yandan da Tony'nin açık sarı gür saçlarını seyrediyordu. Evet, evet dedi bayan konsul Budenbrock. Çok üzüntü verici şeyler dinledim Tony. Bütün bunları çok iyi anlıyorum. Benim zavallı güzel kızım. Çünkü ben senin yalnızca annen değilim. Aynı zamanda da bir kadınım senin gibi. Çektiğin üzüntü ve acının ne denli büyük olduğunu, kocanın bir anlık zayıflığı sırasında nasıl kendinden geçip sana karşı olan sorumluluğunu unuttuğunu anlayabiliyorum. Bir anlık zayıflık mı diye haykırarak ayağa fırladı Tony. İki adım geri gitti, çabuk çabuk gözlerini kurladı. Bir anlık zayıflık mı diyorsun anne? Bana ve ailemize karşı olan sorumluluğunu unuttu. Bana baştan beri saygılı davranmadı. İşini bırakan ve karısının drahomasıyla geçinen bir koca. Hiçbir tutkusu, hiçbir çabası ve hiçbir amacı olmayan bir koca. Damarlarında kan yerine koyu renk bira dolaşan bir erkek. Evet, bundan hiç kuşkum yok. Babet olayında görüldüğü gibi kendisini böylesine alçaltabilen, yaptığı rezalet yüzüne vurulunca da işte böyle bir sözde yanıt verebilen bir adam. Böyle bir sözde. Tony dönüp dolaşıp yine o söze gelmişti. Hiçbir zaman tekrar etmek istemediği o söze. Fakat birden geriye doğru bir adım attı ve son derece sakin ve yumuşak bir sesle şöyle dedi. Ne güzel şey bu böyle anneciğim, nereden buldun? Çenesiyle sazdan örülmüş bir sepeti, bayan konsülün bir süredir el işlerini koymak için kullandığı ipek kurdelelerle süslü ayaklı küçük bir sepeti işaret etti. Satın aldım dedi yaşlı bayan, ihtiyacım vardı da. Tony başını eğip sepeti yandan süzerken çok şık dedi. Bayan konsül de bakışlarını sepetin üzerinde dolaştırıyormuş gibi yaptı, derin düşüncelere dalmıştı. Bayan konsul Budenbrock sonunda ellerini kızına uzatarak, ''Sevgili Tony'ciğim'' dedi. ''Başından geçen olaylar nasıl olursa olsun sen yine buradasın. Evimize yeniden hoş geldin yavrum. Bütün bunları oturup sakin kafayla konuşuruz. Şimdi şu üstündekileri çıkar, odana yerleş ve biraz dinlen.'' Seksini yükselterek, ''İda!'' diye bağırdı yemek odasına. Madame Parmeneder ve Erika için takım koy sofraya güzelim. Kısım 10. Tony yemekten hemen sonra yatak odasına çekilmişti. Zira eve dönüşünü kardeşi Thomas'ın öğrendiğini annesi yemekte söylemişti ona. Genç kadın onunla karşılaşmaya pek istekli görünmüyordu. Akşam saat 6'da konsul Thomas Budenbrock geldi. Doğruca doğa manzaralı tablolar odasına çıktı ve orada annesiyle uzun bir görüşme yaptı. Durumu nasıl diye sordu. Nasıl davranıyor? Ah Tom, korkarım barışmayacak. Tanrım öyle kırılmış ki sonra o söz. Kocası olacak adamın söylediği o sözün ne olduğunu bir öğrenebilseydim. Yanına gidiyorum. Git Tom ama kapıyı yavaşça çal da ürkmesin. Sakin davran. Anlıyor musun? Sinirleri çok bozuk. Hiçbir şey yemedi sayılır. Bilirsin midesi hasta. Onunla sakin sakin konuş. Thomas Budenbrock her zamanki alışkanlığıyla basamakları atlayarak hızla ikinci kata çıkarken bir yandan da bıyığıyla oynuyordu düşünceli düşünceli. Ama Tony'nin yatak odasının kapısını çalarken rahatlamış olduğu yüzünden belli oluyordu. Çünkü konuya mümkün olduğunca şakayla yaklaşmaya karar vermişti. İçeriden gelen üzüntülü bir girin sesi üzerine Thomas Budenbrock odaya girdi. Bayan Parmeneder yatağının örtüsünü biraz geriye atmış, üstünde elbisesiyle uzanıyordu. Kuş tüyü yastığa dayanmıştı ve yanı başındaki komodinin üstünde mide damlası ilacı şişesi duruyordu. Biraz yana doğru döndü, başını eline dayadı ve gülümseyerek içeriye giren Thomas'ın yüzüne baktı. Thomas yana açtığı kollarıyla neşeli bir şekilde yerlere kadar eğilerek kız kardeşini selamladı. ''Saygıdeğer hanımefendi, saygıdeğer başkentimizin ziyaretini neye borçluyuz acaba?'' ''Tony, önce bana bir öpücük ver Tom'' dedi ve yanağını uzatmak için doğruldu ve sonra kendisini yeniden bıraktı yatağına. İyi akşamlar benim yakışıklı genç kardeşim. Bakıyorum da Münih'te gördüğümden beri hiç değişmemişsin. Ama burada kapalı pancurlar arkasında kendinle ilgili bir yargıda bulunamazsın hayatım. Bu sevgi gösterisine devam etmelisin. Bu sana çok yakışıyor. Thomas Buddenbrook kız kardeşinin elini tutarken öteki eliyle de bir sandalye çekti ve onun yanına oturdu. Daha önce de sık sık söylediğim gibi sen ve Clotilde... Ne ayıp Tom. Tilda nasıl? İyi, çok iyi. Madame Crosmins ilgileniyor onunla. Yemesi içmesiyle de. Ama engel olamadığım şey Tilda'nın perşembe toplantılarında bir sonraki haftada yiyeceği şeyleri önceden yutuyor olması. Tony uzun zamandır gülmediği kadar içten güldü ama daha sonra derin bir iç çekti ve sordu. İşlerin nasıl gidiyor? İdare ediyoruz işte. Memnun olmam gerekir. Ah, Tanrı'ya şükür. Hiç olmazsa burada her şey olması gerektiği gibi. Ah Tom, gevezelik etmeye hiç canım çekmiyor. Yazık, insan şakacılığı hiçbir zaman elden bırakmamalı. Hayır Tom, artık bittim ben. Her şeyi biliyorsun değil mi? Thomas, her şeyi biliyorum diye tekrarladı. Kız kardeşinin elini bıraktı ve ani bir hareketle sandalyesini geriye çekti. Tanrım şu her şeyi sözcüğü de çok tuhaf doğrusu. Bu her şeyi sözcüğünün içinde neler gizli acaba? Sevgimi ve acımı oraya gömdüm diyebilir mi bir insan? Hayır diyemez. Şimdi beni dinle. Tony sustu. Kardeşini şaşkın ve biraz da sert bakışlarla süzüyordu. Thomas, yüzünün böyle olacağını bekliyordum dedi. Çünkü yüzün böyle olmasaydı şimdi burada olmazdın. Fakat sevgili kardeşim, izin ver de seni çok üzen o sorunu büyütmeyelim. Göreceksin birbirimizi tamamlamamız her ikimizin de yararına olacaktır. Çok zor Thomas, çok zor. Tanrı aşkına Tony, her şeyi hemen trajediye dönüştürmeyelim. Biraz alçak gönüllü olalım ve her şey bitti. Ve bahtsız kızınız Anthony gibi karamsar ifadelerden kaçınalım. Beni yanlış anlama Tony. Gelmene en çok benim sevindiğimi çok iyi bilmen gerekir. Kocası yanında olmadan ziyaretimize gelse de ailece birlikte olsak diye uzun zamandır özlüyordum seni. Ama şimdiki gelişin, böyle apar topar gelişin, kusura bakma ama yalnızca bir budalalık sevgili kardeşim. Evet, sözlerimi tamamlamama izin ver. Permaneder'in kusurlu davrandığından eminim. Bunu ben de yazacağım ona, inan bana. Tony yerinden doğrulup elini göğsünün üstüne koyarak kardeşinin sözünü kesti. Nasıl davrandığını açıkça söyledim ona. Hem de yalnızca söylemekle kalmadım. Ancak kocamla daha fazla tartışmayı kendi değer yargılarıma göre çok yakışıksız buldum. Bunları söyledikten sonra kendini yeniden yatağına bıraktı ve donuk bakışlarını tavana dikti. Thomas Buddenbrook kız kardeşinin sözlerinin ağırlığı altında eziliyormuş gibi başını öne eğmiş, gülümseyerek dizlerine bakıyordu. Peki dediğin gibi olsun. Ona kaba bir mektup yazmayacağım. Bu her şeyden önce senin işin. Ona haddini bildirmek sana düşer. Karısı olarak bunu sen yapmalısın. Sağlıklı bir kafayla düşünecek olursak hafifletici durumlar da yok değil. Dostlarından biri doğum gününü kutluyor. Permaneder de içkiyi biraz fazla kaçırmış. Neşesi yerinde eve dönüyor ve küçük bir taşkınlık hiç yakışık almayan masum bir kaçamak yapıyor. Thomas dedi Tony. Seni hiç anlamıyorum. Ne biçim bir konuşma bu? Sen, senin gibi ilkeleri olan bir erkek, fakat sen onu o halde görmedin. Sarhoş haliyle aşçı kıza nasıl sarıldığını görmedin sen. Gözümün önüne getirebildiğim kadarıyla yeterince komik bir durum. Ama Tony, sen olayı bu komik yanıyla ele almıyorsun. Mide ağrıların yüzünden belki de. Evet, kocanı zayıf bir anında suçüstü yakaladın. Biraz utanç verici bir durumda gördün onu. Ama buna bu kadar öfkeleneceğine biraz eğlenmen ve ona biraz daha insancıl davranman gerekmez miydi? Bununla şunu söylemek istiyorum sana. Onun bu davranışını gülümseyerek ve sessiz kalarak karşılayamazdın elbette. Böyle düşündüğümü sanma sakın. Ama sen evi hemen terk ettin. Bu çok büyük bir tepki. Biraz aşırıya kaçan bir ceza belki de. Onun şu anki üzgün halini görmek bile istemiyorum. Ama o bunu fazlasıyla hak etti. Benim senden ricam olup bitenleri daha az öfkeyle ve biraz da bir politikacı bakış açısıyla değerlendirmen. Aramızda konuşuyoruz elbette. Ama bir evlilikte ahlaki bakımından hangi tarafın ağır bastığının hiç önemli olmadığını söylemeden edemeyeceğim sana Tony. Kocam bir zayıflık göstermiş. Buna hiç kuşku yok. Kendisini küçük düşürdü ve biraz da komik duruma soktu. Komik duruma soktu diyorum çünkü yaptığı şey ciddiye alınamayacak kadar komik gerçekten. Kısacası kocan onurunu tamir edilemeyecek kadar zedeledi. Sen şimdi kesinlikle ondan daha üstün durumdasın. Aklını kullanıp bundan yararlanma becerisini gösterebilirsin ve böylece mutluluğu yeniden yakalamış olursun. Sen şimdi diyelim ki 14 gün sonra, evet en azından bizde bu kadar kalacağını varsayıyorum, 14 gün sonra Münih'e döndüğünde göreceksin ki, Thomas ben Münih'e dönmeyeceğim. Thomas bu Dambrock yüzünü buruşturup elini kulağına götürdü ve ileriye doğru eğilerek ''Ne dedin?'' diye sordu. Tony yatağının üstünde sırt üstü uzanıyordu. Başını yastığa öylesine bastırmıştı ki çenesi ileriye doğru fırlamış gibiydi. Kararlı bir tavırla ''Asla'' dedi. Sonra derin derin soluk aldı ve gürültülü biçimde öksürdü. Ağır ağır ve yeniden öksürdü. Sinirsel bir öksürük krizine dönüşmeye başlayan ve belki de mide ağrısıyla ilintili kuru bir öksürük. Bir sessizlik oldu. Thomas Buddenbrock birden ayağa kalktı ve elini kocaman koltuğun arkasına dayayarak ''Tony, beni rezil edecek bir davranışta bulunmanı istemiyorum.'' dedi. Tony başını çevirip ona yandan bakınca kardeşinin yüzünün sarardığını, şakaklarındaki kasların dışarıya doğru fırladığını gördü. Kendini daha fazla tutamadı. Kendisi de heyecanlandı. Kardeşinin önünde duyduğu korkuyu belli etmemek için öfkeyle bağırıp çağırmaya başladı. Çabucak yerinden doğruldu, ayaklarını yataktan aşağıya indirdi ve öfkeden kıpkırmızı olmuş yanakları ve kalkık kaşlarıyla ellerini ve başını hızlı hızlı hareket ettirerek konuşmaya devam etti. ''Bir rezalet mi Thomas? Utanç verici bir duruma sokulup yüzüme karşı en ağır sözler söylenirken sen bana rezalet çıkarma diye emrediyorsun öyle mi? Bir kardeşe yakışır mı bu? Evet, bunu sormama izin ver. Başkalarının duygularına saygı göstermek ve kibarlığı elden bırakmamak kuşkusuz iyi bir şeydir. Ama hayatta her şeyin bir sınırı vardır. Tom, ben hayatı öğrendim. Hem de senin kadar iyi öğrendim. Rezaletten korkmanın adının ne zaman korkaklık olduğunu bilirim. Aptal ve kafasız bir kız olarak bunu sana söylemek zorunda kaldığıma şaşırıyorum. Evet, ben böyleyim işte. Permaneder beni sevmemişse haklıdır. Çünkü ben yaşlı ve çirkin bir kadınım. Beni sevmeyebilir elbette. Babette daha güzeldir belki de. Ama bu durum benim aileme, aldığım eğitime ve duygularıma saygı gösterme sorumluluğundan kurtaramaz onu. Onun bana karşı olan sorumluluğunu unuttuğunu, bana karşı nasıl saygısızlık ettiğini sen görmedin. Tom, görmeyen biri bunu anlayamaz çünkü Permaneder'in davranışlarıyla ne kadar iğrenç biri olduğunu gösterdiğini anlatmak olası değil. Thomas Buddenbrock sakin bir ses tonuyla ''Böyle saçma bir şey olamaz'' dedi ve topukların üstünde dönerek sanki her şeyi düzeltmiş gibi Tony'nin yanından uzaklaştı. ''Boşanmak iki kişinin rızasıyla olur güzelim. Permaneder'in bunu hemen kabul edeceğini düşünmek biraz saflık olur.'' Tony en küçük bir korku belirtisi göstermeksizin ''O benim sorunum'' dedi. ''Evet, direneceğini sanıyorum. Şu 17 bin talerlik drawma yüzünden. Gürünlük de istememişti boşanmayı. Ama sonunda ayrılmak zorunda kaldı. Her şeyin bir yolu vardır. Doktor Giseke'ye gidip konuşacağım. Christian'ın yakın arkadaşıdır. Bana yardım edecektir. Önceki boşanmamdan farklı bir durum olduğunu biliyorum elbette. Senin ne söyleyeceğini de biliyorum. O zaman dava konusu olan şey kocanın ailesini geçindirememesiydi. Evet, böyleydi. Gördüğün gibi bu konuda çok şey biliyorum. Oysa sen hayatında ilk kez boşanıyormuşum gibi davranıyorsun. Fakat bunun hiç önemi yok Tom. Belki gücüm yetmez ve bunu başaramam. Olabilir. Sen haklı da çıkabilirsin. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kararlarında hiçbir değişiklik olmaz. İsterse aldığı paraları geri vermesin. Hayatta daha yüce değerler vardır. Ama beni bir daha asla göremez. Tony bunları söyledikten sonra hafif hafif öksürdü. Yataktan kalktı, dirseklerinden birini koltuğun kenarına dayadı ve çenesini elinin içine alıp öyle bastırdı ki bükülmüş dört parmağı alt dudağının içine gömülmüştü sanki. Bu konumda vücudunun üst kısmını biraz yana kaydırarak ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözleriyle pencereden dalgın dalgın dışarıya bakıyordu. Konsul Buddenbrock odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. İç çekiyor ve omuzlarını silkiyordu. Sonunda ellerini birbirine kenetleyerek kız kardeşinin önüne dikildi. Umutsuzca ve yalvarır bir sesle ''Sen hala küçük bir çocuksun Tony'' dedi. ''Söylediklerinin hepsi çocukça şeyler. Rica etsem de olanları bir kere daha düşünsen ve yetişkinler gibi değerlendirsen olmaz mı? Çok ciddi ve kötü olaylar yaşamış, eşi tarafından haince aldatılmış ve tüm dünyanın gözü önünde rezil duruma düşürülmüş bir kadın gibi davrandığının farkında mısın? Ama başına hiçbir şey gelmediğini düşünüp olanları unutabilirsin.'' Koffinger Strasse'deki evinizin o dik merdivenlerinde yaşanan bu aptalca olayı gören ve bilen Allah'ın tek kulu bile yok. Sakin bir kafayla düşünüp olanları biraz eğlenceli yönüyle ele alır ve Permaneder'e geri dönersen ne kendinin ne de bizim saygınlığımızdan hiçbir şey kaybetmezsin. Eğer böyle yapmazsan bizim saygınlığımıza ancak o zaman zarar verirsin. O önemsiz olayı büyütmüş olur ve bir rezalete yol açarsın. 36. ayrımın sonu. Sayfa 338. Devamı 37. ayrımda.